İz düşüm. İz düşümde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esten Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Nuri Göktaş, ben Sedat Ağoğlu. Bugün İz düşümde bölgesel kalkınma planları ulusal stratejisi konusunu konuşacağız. Nedir ne değildir soracağız. TEPAV, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı İcra Direktörü Yardımcısı Sayın Esen Çağlar'a. Sayın Çağlar, stüdyomuzda hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş bulduk efendim.
Ve ardından enerji uzmanı Arif Aktürk ile birlikte olacağız. Rusya Türk akımında Yunanistan'la mı anlaşıyor sorusunu soracağız. Ve sizlerin sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@trt.net.tr. Twitter adresimiz @tretizdusum ve kısa mesaj numaramız da 535-472-6011. Sayın Çağlar, bölgesel kalkınma planları, ulusal stratejisi nedir? Kim bunu yaptı? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Bunun sonuçları ne öngörülüyor? Bir genel giriş yapalım.
Evet, tabii bunun çok uzun da açıklanabilir ama kısacası Türkiye'deki bölgesel gelişmişlik farklarını, yani ekonomik kalkınmanın etkilerinin Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı hissedilmesi ve bunun başka ülkelere kıyasla çok ciddi bir sorun olması noktasına hareketli. Özellikle bölgesel gelişmişlik farklarının fakir bölgelerimizle zengin bölgeler arasındaki farkların çok yüksek düzeylerde olmasından hareketle ülkemiz yıllardır hani bir dizi politika önerisini, bir dizi teşvik sistemini, bir dizi araçları, yaklaşımı harekete geçirmeye çalışıyor. Bu da bunların sonuncusu.
Şu evet. Halde şöyle bir ihtiyaçtan doğduğunu anlıyorum söylediğinizin. Türkiye'de bölgeler arasında bir gelişmişlik, kalkınmışlık farkı var. Aynen. Ve bu vahim boyutlarda.
Evet, bu
başka, bunun nedeni nedir?
Evet, bu bence güzel bir başlangıç noktası. Buyurun. Buradan başlamak için çok uygun. Öncelikle belki Kalkınma Bakanlığı, yani bunun eskiden Devlet Planlama Teşkilatı olan, bugünkü adı Kalkınma Bakanlığı olan kurum bunun koordinasyonu yapıyor ama biz de bir paydaşı olarak hani bu çalışmaya katıldık. Birçok kurumun, birçok bakanlığın, birçok özel sektör kuruluşunun, odanın vesaire içinde olduğu bir süreç sonucunda hazırlandı bölgesel gelişme ulusal stratejisi. Aynı zamanda bunu destekleyen, bunu besleyen 26 farklı bölge için bölgesel gelişim planları da devreye girdi. 2023'e kadar Türkiye'nin değişik bölgelerinin kendi kalkınma planlarını hayata geçirmeye çalıştığını görüyoruz. Biraz önce dediğiniz noktaya gelecek olursak, Türkiye'de bölgesel gelişmiş farklılıkları, bölgelerin gelişmişlik düzeylerindeki eşitsizlikler çok üst düzey. Bu da şöyle, OECD ülkelerinde, yani dünyanın gelişmiş ülkelerinde en zengin bölgenin en fakir bölgeye oranı, kişi başı milli gelir açısından oranı 1 ile 2 arasında. Bazı ülkeler var, bu oran 1. Yani en fakir bölge, en gelişmiş bölge arasında neredeyse hiçbir fark yok. Elbette ekonomik büyüklük açısından hani bazı bölgelerde daha fazla konsantrasyon söz konusu ama ülkenin en ücra köşesinin kişi başı milli geliri en zengin bölgenin kişi başı milli gelirinden çok da farklı değil. Bazı OECD ülkelerinde bu biraz daha fazla. 2'ye kadar gidiyor ama en yüksek gördüğümüz düzey 2. Yani ülkenin en fakir bölgesi ülkenin en zengin bölgesinin yarısı kadar bir milli gelire sahip.
Bunu gelirin bölüşüm anlamında mı söylüyorsunuz yoksa üretim anlamında da mı söylüyorsunuz?
Üretim anlamında değil, bölüşüm evet. Anlamında. Evet. Yani bazı bölgelerde daha fazla insan yaşadığı için, daha nüfus daha yoğun olduğu için o bölgelerde daha fazla üretim olabilir. Ama kişi başı gelir, yani geliş gelişmişlik düzeyi açısından, hani cebine, oradaki vatandaşların cebine giren para açısından farklılıktan bahsediyoruz. En fakir bölgede cebine ne kadar giriyor, en zengin bölgede ne kadar giriyor. Türkiye'de baktığımız zaman, hani OECD ülkelerinde 1 ile 2 arasında değişen oran Türkiye'de 4. Yani Türkiye'nin en zengin bölgesi İstanbul, işte Kocaeli.
4 birim evet. Alıyor. Evet.
Evet, 4 alıyorsa en fakir bölgesi 1 alıyor. Evet. Yani oradaki bir vatandaş, Hakkari'deki en fakir bölgemiz olan Hakkari'deki bir vatandaşın cebine yaklaşık 3.000-3.500 dolar civarındaki yıllık kişi başı geliri varken, bu Türkiye'nin en zengin bölgesinde İstanbul civarında 11-12 bin doların üstüne çıkabiliyor. Ve bu oranın fazlalığı aslında bu stratejilerin, bu bölgesel gelişme politikalarının giderek daha fazla gündeme gelmesi, işte bu farklılıklarla Türkiye bir süredir mücadele etmeye çalışıyor ama başarılı da olamıyor. Bu aslında belki de önümüzdeki dönemin ekonomi politikalarını düşünürken, yani bu sorunu nasıl yapacağız? Bunun iki tane yolu var temel olarak. Ya hani iç göç dalgalarına yine sonuna kadar geçmiş dönemde olduğu gibi kapıları açacağız. Hani en fakir bölgedeki insanların ülkenin en zengin bölgelerine göç etmesini kolaylaştıracak, bunun yolunu açacak politikalarla destekleyeceğiz.
Ki bu çok sorunlu bir...
Evet, aynen öyle. Ama geçtiğimiz dönemde Türkiye bu yolla esasen mücadele etti. Ya da farklı politika araçlarıyla o bölgeleri dünyaya daha iyi bağlamayı, Türkiye pazarlarına daha iyi bağlamayı, oradaki ekonomik potansiyelin en üst düzeye çıkmasına yönelik politikalar uygulayacağız. Bunun iki kısmı var. Hani bir tanesi fiziki yatırımlar, fiziki özellikle altyapı yatırımları. Hani yol bağlantılarını yapmak mesela. Şu anda hala Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna otoyolla gidemiyorsunuz. Evet, yollarımız var, iyileşti duble yollar, ama bu hani İstanbul'la Ankara arasında veya Edirne ile İstanbul arasında veya Mersin ile Gaziantep arasında gördüğümüz hani 3x2, yani 3 geliş 3 gidiş şeridi büyük otoyolları, bu hani Almanya'daki otoban dediğimiz büyük yüksek kaliteli hızlı erişimin olduğu yolları Türkiye'nin her tarafında göremiyoruz. Bundan dolayı da Türkiye'nin...
Sayın Çağlar, sözünüzü keseceğim ama işin bu kısmı da ilginç. 60'lardan itibaren 5 yıllık kalkınma planları dönemlerini biliyoruz. O dönemlerde de anımsadığım kadarıyla hep bunlar öngörülmüştü.
Evet, evet.
Ve aradan 50 yıl geçmiş.
Evet, zaten Türkiye'nin bu bölgesel gelişmişlik farklarını tartışmaya başlaması aynen 1960 yıllarına dayanıyor. Yani bu kalkınma planlarıyla birlikte bu konunun giderek daha gündeme getirildiğini görüyoruz. Ama maalesef bu Türkiye'de çok kısıtlı biçimde ve de çok soruna doğru teşhisleri koymayacak ve de doğru teşhisler pek de koyulamadığı için belki de gerekli politika tepkilerini, önerilerini, yatırımları veremeyeceğimiz şekilde maalesef tasarlandı. Yani bunun birçok nedeni olabilir. Birincisi belki de bizim gerçekten çok geniş bir coğrafyaya yayılan bir ülkemiz olması. Yani bizim ülkemiz büyük bir ülke. Bizim ülkemiz Avrupa, OECD ülkelerinin birçoğundan coğrafi anlamda yüz ölçüm bakımından çok daha büyük. Nüfusumuz da çok daha büyük. Örneğin şöyle bir egzersiz yaptık geçenlerde. Yani Türkiye'yi 3 farklı coğrafyaya böldük. Hani hep hani Akdeniz bölgesi, işte İç Anadolu bölgesi gibi bize ilkokuldan beri öğretilen bölgeleri biraz daha toplulaştırıp 3 ana bölgeye böldük. Hani bir tanesi Türkiye'nin en batısındaki bölge diyelim buna. Hani İstanbul'la Antalya arasındaki bölge. Yani kuzeyden güneye akslarda düşünürsek, bir tanesi işte Samsun'la Adana arasındaki orta bölge diyelim. Bir de en doğusundaki işte Artvin'le Hakkari ve Gaziantep'i de kapsayan üçüncü doğu bölgesi diyelim buna. Hani bu batı bölgesi, orta bölge ve doğu bölgeye üç ayrı bölge olarak baktığımızda bir dizi ilginç şey var. Yüz ölçüm bakımından aslında bu üç tane ülke demek. Yani üç farklı ve üç büyük ülke demek yüz ölçüm bakımından. Mesela batıdaki bölge Romanya yüz ölçümünde, ortadaki bölge İngiltere, yani sadece İngiltere'ye eşit yüz ölçüm bakımından, doğudaki bölge de İtalya'ya eşit. Yani Türkiye aslında Ankara'daki beyinleriyle 3 tane ülkenin sorununu çözmeye çalışıyor bir anlamda yüz ölçüm bakımından. Nüfus olarak da bakacak olursak bir parçası, yani batıdaki parça Kanada'yla aynı büyüklükte nüfus açısından. Ortadaki parça Kazakistan'la, doğudaki parça da Hollanda'yla aynı büyüklükte. Yani ve bu üç parça içindeki gelişmişlik farkları, yani her üç parçanın kendi içinde en zenginle en fakir arasındaki farka baktığımız zaman da ilginç bir durum söz konusu. O kadar da yüksek bir gelişmişlik farkı yok. Türkiye'nin batısındaki bölgede Bu oran, yani Türkiye'nin genelinde 4 olan oran, batısındaki bölgede 1.67. Yani bir OECD ülkesi gibi aslında. Türkiye'nin en batısındaki bölge. Ortasındaki bölge 2. Yani en zengin bölge 2 kat daha zengin hani fakir bölgesinden. Doğusundaki bölgede 1.89. Yani çok da anormal bir durum yok. Bu 3 bölgeye bakıp, yani 3 tane ülkeye ayrı ayrı baktığınız zaman. Bu da bizi şu noktaya getiriyor. Gerçekten Türkiye'nin önündeki sorun çok büyük bir sorun. Yani 60'lardan beri bunu çözememiş olması, hani sorunuza geri dönecek olursak, bu sorunun ölçeğiyle alakalı. Bu kadar da şey bir sorun değil. Kolay çözülebilecek bir sorun değil. Artı bu kadar geniş bir coğrafyaya bir iki şey daha eklemek gerekiyor. Bir tanesi, çünkü Türkiye çok merkezi bir ülke. Türkiye bütün kararların hani Ankara'dan alındığı, bütün ekonomik büyüme kararlarının, yatırım tahsis kararlarının birçok ülkeye göre daha fazla merkeziyetçi olduğu, hani bizim belki sosyopolitik gelişmemizden, tarihsel gelişmemizden de böyle kaynaklanıyor olabilir, ama bu bir gerçek ve bu bir zorluk getiriyor. İşte bu zorlukla bunu nasıl çözeceğiz? Bu önemli. Hani bugünden yarına kolay değişemeyeceğine göre birincisi bu. İkincisi de belki daha da önemli kısmı, sonuçta biz hep Türkiye'den bahsediyoruz ama Türkiye dünya nüfusunun %1'i. Yani bir de dünyanın geri kalan %99'u var ve içinde bulunduğumuz genel coğrafya da aslında bunun içinde belirleyici bir role sahip. Örneğin neden Türkiye'nin batısı doğusundan daha gelişmiş? Yani bunun birçok nedeni olabilir. Bir tanesi coğrafya olabilir. Hani Türkiye'nin batısındaki tarımsal alanlar doğusundaki alanlara kıyasla daha geniş, daha fazla.
Bereketli topraklar.
Daha bereketli, daha düz. Hani kentlerin gelişimi, daha fazla kentli nüfusu barındırma şeyi coğrafi açıdan daha mümkün. Daha fazla su var, daha fazla yaşam kaynakları daha fazla. Bu tarihsel olarak da böyleymiş. Ama bu, yani fiziki harita üzerinde, hani biz genellikle hep düz haritalara bakmaya alışmışız. Bir hani dağların yükseltilerinin olduğu bir şey gördüğünüz zaman aslında Türkiye'nin çok büyük bir kısmının dağlık olduğunu göreceksin. Yani Türkiye'nin çok büyük bir kısmının başka ülkelere kıyasla, hani bu sorunlarla nispeten daha kolay mücadele edebilen, örneğin Kore gibi diğer OECD ülkelerine kıyasla çok daha fazla engebeli olduğunu göreceksiniz. O yüzden hani ekonomik kalkınmada fırsatları düzleştirmek bizim için bir tık daha zor, çünkü coğrafyamız engebeli. Evet. İkincisi ise
burada bir virgül atıp hemen tabii. GAP'ın da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği sanki. Aynen. Çünkü DPT çok uğraştı bu işte.
Aynen öyle. GAP Türkiye'nin, hatta belki dünya tarihinde bir politika müdahalesi yoluyla coğrafyaya en ciddi müdahalelerden biridir. Hani o coğrafyanın ekonomik kalkınmaya olan kısıtını kamu yatırımı yoluyla, bir insan mühendislik yapımı, bir eser yoluyla çözme girişimidir, azaltma girişimidir. Coğrafyanın kısıtlayıcı etkisini. Elbette çok hani orayı dönüştürücü etkileri bir sene içinde, beş sene içinde değil, çok uzun vadede görülecektir. Ve de Urfa'daki gelişmeye son dönemde yakından bakarsanız bunun yavaş yavaş artık etkilerinin hani o bölgeyi nasıl sardığını görebileceksiniz. İlk önce Antep'te başlayan bu sanayileşme dalgası yavaş yavaş Urfa'ya sıçradı. İnşallah geri kalan coğrafyada, Diyarbakır'a, Mardin'e, diğer illere de bu GAP'ın olumlu etkileri, oradaki tarımsal artık üretimin daha fazla hale gelmesi şey olacak. Ama burada yine bu doğu sorunuyla, GAP'la da ilgili bir mesele, etrafımızdaki coğrafya ve bunun ekonomik kalkımı üzerindeki belirleyici etkisi.
Yani siyasi istikrarsızlık anlamında mı söylüyorsunuz?
Bir siyasi istikrarsızlık ve zenginliğe yakınlık anlamında söylüyorum. Hani Türkiye'nin neden batısı daha zengin doğusuna kıyasla? Evet. Çünkü Türkiye'nin batısının komşu olduğu pazarlar, Türkiye'nin batısının etkileşim içinde olduğu coğrafya ile Türkiye'nin doğusunun etkileşim içinde olduğu coğrafya arasında çok büyük farklılıklar var. Yani Avrupa Birliği coğrafyası ile Orta Doğu coğrafyası, Kafkas coğrafyası arasında ciddi bir gelişmişlik farkı var ve bunun da bizim bölgelerimize getirdiği, hissedilen etkileşim sonucunda ortaya çıkan sonuçlarda ciddi farklılıklar var. Örneğin hani İran dünyaya açık bir ekonomi olsaydı, İran sanayi üretiminin gelişmiş olduğu bir ekonomi olsaydı, İtalya'ya benzer bir yolda ilerleseydi belki Türkiye'nin doğusunun bugünkü durumu çok daha farklı olacaktı. O yüzden hani bölgesel planlama yaparken, bölgelerimizin önündeki gelişim potansiyellerini, fırsatları düşünürken etrafımızda ne oluyor çok iyi bakmak lazım. İşte bu bizim Kalkınma Bakanlığı'nın hazırladığı ve bölgesel gelişme ulusal stratejisine getirdiğimiz en büyük eleştirilerden bir tanesi aslında.
Açmanızı rica edeceğim.
Türkiye'den ibaret. Hani bütün sanki dünya Türkiye'den ibaretmiş gibi hazırlanmış. Hani sanki dünyada sadece 81 tane yerleşim var. Yani bizim kentlerimiz var. Ve birbiriyle kıyaslayarak elde edilmiş bir takım teşhisler ve sonuçlar ve bunlar akabinde gelen politika öneriler var. Ama şayet biz şeyi hesaba katamazsak, hani İran yarın öbür gün açıldığında dünyaya daha fazla entegre olmaya başlarsa,
ki öyle adımları var.
Evet, bizim doğudaki illerimize bunun etkisi nasıl olacak? Biz bunun için buradan, burada bir fırsat var belki veya bir tehdit de var. Bununla mücadele etmek için kendi politikalarımızı nasıl ayarlayacağız? Bir ikinci çok önemli sorun.
Ama bu söylediğiniz bayağı ciddi eleştirilebilecek bir eksiklik gibi görünüyor Sayın Çağlar.
Evet, yani bu aslında bu sadece Kalkınma Bakanlığı'nda hani belki haksızlık yapmamak lazım. Türkiye'deki maalesef hani bizim kültürel bir özelliğimiz mi veya bu akademik üretimden kaynaklanan bir problem mi? Hani sadece Türkiye'ye bakarak bir takım büyük sonuçlar çıkarma eğilimi. Hani sadece bu çalışmada yok, birçok çalışmada var aslında. Türkiye'nin teşvik sisteminde de benzer problemler var.
Genel bir sıkıntı diyorsunuz.
Evet, eğitim politikasında da benzer problemler var vesaire.
İkincisi
ise şu, Asya pazarı. Yani Türkiye bir şekilde gelişebildiyse bugüne kadar, bu bir sayede Avrupa Birliği ile olan etkileşimimiz sonucunda oldu. Hani İstanbul'un, Marmara bölgesinin,
İhracat,
Bursa'nın,
tabii, evet,
İzmir'in, o hinterlandının, işte Ege bölgesi hinterlandının hem tarım ihracatı olsun, hem özellikle gümrük birliğinden sonra işte otomotiv üretimi gibi, işte elektronik beyaz eşya üretimi gibi alanlarda daha fazla Avrupalı yatırımlarla birlikte Avrupa pazarına giriş sayesinde oldu. Bir ikinci gelişme dalgası da Orta Doğu pazarına ve de Kuzey Afrika pazarına, özellikle son dönemde bu sıfır sorun politikasının da belki getirdiği pozitif etkiler elbette şu anda başka bir durumda bu, ama baktığımız zaman oradaki pazarların büyümesi, özellikle Irak'ın yeniden yapılandırması, petrol fiyatlarındaki etkiyle Körfez ülkelerinin alım gücünün birden artması ve bizim oradaki işte inşaat süreçlerini, oradaki tüketim süreçlerini sürekli mal gönderecek şekilde Türkiye'mizin bazı illeri bundan bu fırsatları görmesi sonucunda, bir de Gaziantep, özellikle Kayseri, işte bu Anadolu kaplanları dediğimiz bölgenin gelişmeye başladığını görüyoruz. Özellikle de bu Orta Doğu'daki fırsatlar sayesinde. Elbette iç pazardaki gelişme de bunu tetikledi. Ancak biz bir Avrupa'ya mal satıyoruz, bir de Orta Doğu'ya mal satıyoruz. Dünyanın iki en önemli pazarına henüz çok fazla varlık gösteremiyoruz bu pazarda. Bir tanesi Amerika pazarı. Amerika'ya bir şey satamıyoruz. Ama daha da önemlisi ve daha da vahimi Asya pazarı. Dünyadaki ekonomik coğrafya, dünyadaki dünyanın ağırlık merkezi Asya'ya doğru, doğuya doğru kayarken biz belki coğrafi engellerimizden...
Ve biz ön Asya'da yaşıyoruz.
Aynen öyle, Asya'nın bir parçasıyız.
Evet.
İpek yolunun en temel oyuncularından biriydik eskiden.
Bin yıllık, evet.
Bin yıllık İpek yolunun, özellikle bu Hindistan, Çin'deki üretiminin İran üzerinden de Anadolu coğrafyasına, oradan da Avrupa'ya aktarıldığı, İngiltere pazarına aktarıldığı en önemli geçiş hattındaydık. Ve Türkiye'nin birçok ilçesi, Türkiye'nin birçok yerleşim yeri bu yol sayesinde, bu yolun getirdiği imkanlar sayesinde var olabildi, gelişebildi. Ama ne zaman ki bu yol çöküntüye uğradı, işte Türkiye'nin de hani coğrafi dağılımı, yerleşimlerinin dağılımı yeniden bir şekillenmeye başladı diyelim. Hani bu kervan ticaretinden işte tren yolu ticaretine geçilmesi ve Türkiye'nin doğusunun bu tren yolu ticaretini yeterince buradan fırsatları yakalayamaması. Örneğin Rusya'nın Türkiye'nin doğusundan geçen kervan ticaretini Kafkasya'ya yaptığı tren yolu yatırımlarıyla 1900'lerin başında kendi üzerine, kendi coğrafyasına çekmesi Türkiye'nin doğusuna çok büyük bir şok, negatif şok yarattı.
Bir de şeyi de vurgulamak lazım belki Sayın Çağlar, o İngiliz, Portekiz, İspanyol gemileri Ümitburnu'nu dolanınca da işler değişti galiba, değil mi?
Aynen öyle. Yani ticaretin yolu aslında gelişmenin patikasında belirliyor büyük ölçüde. Hani hangi yolun hangi güzergahtan geçtiği çok önemli. İşte bu tekrardan hani konumuza bu uzun parantezden sonra geri dönecek olursak, nasıl İran'ı hesaba katmıyorsak, Çin'in ne yaptığını ve özellikle Çin'in İpek yolunu yeniden canlandırmak ve yeniden geliştirmek adına neler yapmaya başladığını biz yeterince kendi planlarımıza, kendi kurgularımıza yansıtamıyoruz. Örneğin Çin'in önümüzdeki 5-10 sene içinde 40 milyar dolardan bahsediliyor. Bu sırf İpek yolun hattı üzerindeki ülkelere altyapı yatırımları için kurumsal yatırımlar için harcayacağı miktar. Bunun işte bir şekilde Türkiye içinde olursa kendi doğusunu bu güzergahta tekrardan yeniden konumlandıracak olursak belki biz Kars için, Erzurum için, belki Trabzon için, Türkiye'nin şu anda belki en geri kalmış yeri olan Kuzeydoğu Anadolu coğrafyası için çok farklı bir gelecek patikasından bahsediyor olabiliriz. Bu da işte dünyadaki gelişmeler, yani dünyanın geri kalan %99'unda ne olduğunu çok iyi okuyarak ve bunun Türkiye'deki mekana yansıması için gerekli sonuçlara çıkararak olabilir. En büyük eksiklik buradaydı hani bu ulusal evet. stratejide.
Şimdi başa dönmek istiyorum. Ben başta milli gelirin bölüşümü anlamında söylediniz Sayın Çağlar. Birden bana çağrışım yaptı. Örneğin İtalya'da Kuzey Ligi, İspanya'da Katalanlar. Evet. Diyorlar ki biz ayrılmak istiyoruz. Çünkü biz 10 tane üretiyoruz. 2 tane alıyoruz. Evet. Bir tane de güneye veriyoruz. Örneğin evet. İtalya için evet. söylersek. Evet. Şimdi galiba bu işin siyasal sonuçları da ister istemez oluyor.
Evet, aynen öyle.
Burada bu söylediğiniz bölgelerdeki kalkınmayı hızlandırabilmek, yatırım yapabilmek kısa vadede olanaklı görünüyor mu? İş adamları için teşvikler ve evet. burada durum nedir acaba?
Evet, yani işte belki de onu biraz daha açmak lazım. Hani bu teşvik vermekle ekonomiler gelişmiyor. Hani bu ekonomik gelişmenin reçetesi öyle bir teşvikle, hani vergin %20 iken ben sana %5 vergi vereceğim. Hatta cebine biraz da para koyacağım demekle yatırımcı oraya gidip yatırım yapmıyor. Hani oraların ekonomilerinin dönüşmesi çok daha kompleks, çok daha karmaşık reçeteler, çözümler gerektiriyor. Bunun en başında bir ayağı altyapı. Hani siz altyapı yatırımlarını yapmadan, orayı büyük pazarlarla entegre etmeden, o yol yatırımlarını yapmadan teşvik verirseniz bunun getirisi çok fazla olmaz. İkincisi kurumsal altyapı, yani oradaki hukukun üstünlüğünü, oradaki işte mahkemelerin etkinliğini ve daha da önemlisi insan kaynağını, oradaki yaşam kalitesini. Yani İstanbul'da Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden mezun olmuş bir genç mühendisin yaşamak isteyeceği bir yer haline getirmeden oradaki kentleri, orada çok ciddi dünyayla rekabet edebilir bir yatırımın olması mümkün değil. Çünkü artık çağ değişti, artık üretim şekilleri değişti. Giderek daha fazla bilgiye dayalı üretim süreçleri söz konusu oluyor. Yani makine götürmek size ekonomik kalkınmayı getirmiyor. İnsanları da oraya götürmek gerekiyor ve bu da ancak topyekün bir kalkınma hamlesiyle bu kalkınma sorununa gerektirdiği karmaşıklığa tepki verecek daha karmaşık politika çözümleriyle olur.
Ama söylediklerinizden bu sorunun çok daha karmaşık, kompleks olduğu anlaşılıyor. Çünkü elbette. Önemli bir vurgu yaptınız.
Kolay olsaydı yapardık zaten.
Zaten Sayın Şahay'ı.
Kolay işleri yapmak bizim işimizde, ülkemizin işte, ama bu biraz daha hani bir kere 3-5 senede olacak bir şey değil. Bir eğitim yatırımı dediğiniz zaman en az 15 senede sonuçlarını alabiliyorsunuz. Bir yol yatırımı, bir baraj yatırımı dediğiniz zaman en az 5-10 senede, 15 senede bunların geri dönüşlerini alabiliyorsunuz. Bir yere sinema götürdüğünüz zaman, bir yere tiyatro götürdüğünüz zaman bunun pozitif sosyal ekonomik sonuçlarını almanız yine en az 15-20 sene. Bu da işte hani bizim siyasi döngülerimizi diyelim, hani 3 yıllık 5 yıllık hani siyasi döngülerle, siyasi paradigmalarla ele alınabilecek bir çözüm maalesef değil.
Modernitenin söylediğiniz bölgelerde toplumsal ilişkilerin temelini oluşturması gerektiğini birinci şart olarak koyduğunuzu algılıyorum, ama oradaki direniş peki insanlar alışkanlıklarında ısrarlıdır biliyorsunuz. Hı-hı. Hadi ince yaşama şekillerini değiştirmek istemezler. İşte o feodal dönemden kalıntılar. Evet. Bütün bunları topladığımızda kısa vadede herhalde pek bir çare görünmüyor.
Şimdi ben bu soruya şöyle cevap veriyorum.
Nasıl hani, cevap veriyorsunuz?
Evet. Şimdi İstanbul'a metro yeni geldi. Yani son 5-10 sene içinde geldi. Ve hani ben İstanbul metrosuna binmeden önce hani dünyanın değişik yerlerinde metroya binmiştim. İşte Londra'da olsun, New York'ta olsun, Paris'te olsun. Ve o metrolarda, o metro istasyonlarına baktığınız zaman gördüğünüz bir şey vardı. Acelesi olanlar soldan giderler. Yürüyen merdivenler de bu olur. Sağ tarafta da duran insanlar olur. Yani aynı yürüyen merdiven üzerinde iki hatta bölünmüştür ve bunu insanlar hani kültürel davranışları sonucunda yaparlar. Hani acelesi olan soldan gider, kimse de solda durmaz yürüyen merdivende. Hani duracak olan sağ tarafta durur, soldan giden hızlı inip çıkar. İlk metro İstanbul'a geldiğinde kaçınılmaz olarak ben hani New York'la Londra'yla kıyaslamış. Ya bizim insanımıza metroyu getirdik, yürüyen merdivenleri koyduk duraklara. Ama bak hani solda adam duruyor, sağda duruyor. Hızla çıkmak mümkün değil diye düşünmüştüm. Ve bizim hani kültürel olarak buna adapte olmamız herhalde oldukça zor. Hani adamlar yaptı New York'ta, biz buna olamayacağız. Hani biz bu metronun getirdiği hayat temposuna kolay kolay uyum sağlayamayacağız diye düşünmüştüm. 6 ay sonra tekrar bindim aynı metroya ve aynı istasyondan geçtim. Bu sefer insanlar gerçekten solda hızla gidiyorlardı, sağ tarafta duruyorlardı. Yani başka ülkelerde olan o hani ekonominin getirdiği, hayat temposunun getirdiği o davranış değişikliğini ilk etapta belki adapte olamadık ama sonraki dönemde bunu kullandıkça, bunu rasyonellik onu gerektirdikçe biz de ona adapte olduk. İşte üretimin koşullarını, altyapısını, kurumsal altyapıyı, insan kaynağını, dünyayla bütünleşmeyi bu bölgelerimize götürürsek elbette bugünden yarına olmayacak ama zaman içinde göreceğiz ki bu değişiyor. Hani bunun en iyi örneği Kayseri, en iyi örneği Gaziantep, en iyi örneği belki şu anda Şanlıurfa. Oralarda hayat değişiyor, oralarda yaşam değişiyor. Oralara daha fazla kurumsal şirket gittikçe, oralara daha fazla yatırım gittikçe, nitelikli gençlere daha fazla istihdam imkanı sağladıkça bu sefer hani kızını çalıştırmakta imtina eden mesela aileler, ya burada güvenli bir büyük bir şirket, hani benim kızım da normal imkanlara sahip olacak burada, işte ekonomik özgürlüğe kavuşacak diye çalıştırabiliyor. Bunun en güzel, en somut örneklerini Erzurum'da mesela gördük. Hani Erzurum'a bugüne kadar hiç bir kurumsal şirket gitmemişti 2005 yılına kadar. Bir çağrı merkezi yapılıyor. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir tanesinin çağrı merkezi. Ve hani ilk başta ailelerin çocuklarını, özellikle kızlarını çalıştırma konusunda ne kadar tedirgin olduklarını, ama daha sonra yavaş yavaş o güven oluştukça, o güven de hani sabahtan akşama oluşan bir şey değil, insanların kızlarını çalıştırmaya başladıklarını ve de oranın şu anda en fazla kadın istihdamı sağlayan bölgede yerlerden biri haline geldiğini gördük. Hani bu da bir süreç meselesi.
Değişimden kaçınılmaz diyorsunuz. Bu zamanımızı doldurduk Esen Bey, ama bu konuya ilişkin daha çok sorularımız var. Önümüzdeki programlarda aynı konuyu buradan kaldığımız yerden devam etmeyi dileriz.
Memnuniyetle.
Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Depal İcra Direktörü Yardımcısı Esen Çağlar'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Uğurluyoruz. Az sonra enerji uzmanı Arif Aktürk iz düşümde değerli dinleyicilerimiz.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız: 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Programımızın başında duyurmuştuk değerli dinleyicilerimiz. Rusya, Türk akımında Yunanistan'la mı anlaşıyor şeklinde önemli bir soru var. Ve enerji uzmanı programlarımızdan tanıdığınız Sayın Arif Aktürk bizlerle beraber. Arif Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
Dilerseniz önce şu Türk akımı işini bir tanımlayalım. Bu Türk akımı nedir? Rusya ile yapılan anlaşma neler içeriyor? Sonra Yunanistan ve Çipras nereden çıktı onu soracağım.
Tamam. Şimdi önce bir anlaşma yok henüz. Ortaya atılmış proje var. Onun altını çizelim. Putin geçen 2014'ün son ayında, Aralık'ın başında Türkiye'ye geldiğinde ortaya attığı bir proje. Bu projenin bir öncesi var biraz. Öncesi Güney Akım denilen bir proje vardı.
Sayın Aktürk, sözünüzü keseceğim ama bu projeler konusunda bir ilginç bir durum var. Nabucco'dan Tanapa biraz proje çöplüğü gibi mi oldu ortalık bu işlerde, bilmiyorum, ne diyorsunuz ya?
Şimdi tabii proje geliştiren geliştirene, yani o konuda haklısınız. Herkes eline bir fizibilite raporunu alıp şey yapıyor yani. Daha Nabucco'dan alırsak ama konumuzu dağıtmayalım. İsterseniz Nabucco'ya da isterseniz geliriz. Şimdi 2009'da Rusya Federasyonu'nun ortaya attığı bir Güney Akım projesi vardı. Buradaki amaç da Rusya Federasyonu Ukrayna bağımsızlığına kavuştuğundan beri Ukrayna ile bir sorun yaşar. Ukrayna geçiş ülkesi de transit ülkedir. Transit ülkede tekel olma durumunu her zaman pazarlık masasında Rusya'ya karşı kullanır. Gerek gaz ticaretinde, gerek transit ücretlerinin pazarlığında, gerekse de siyasi sorunlarda kullanır. Keza Rusya'da elinde özellikle Putin döneminden sonra bu gazı siyasi bir enstrüman olarak kullanmaya başladı. Bu kavga her kışın başında başlar ve devam eder. Çünkü gaz tüketimi kışın arttığından dolayı ve Avrupa hep bıçak sırtı bundan endişe duyar. Çünkü özellikle Orta Avrupa, Balkanlar, ta İtalya'ya kadar olan Avrupa Ukrayna üzerinden geçen gaza mahkumdur. Ve Avrupa'nın %35 gazı da bu güzergahtan Avrupa'ya ulaşır. Rusya Federasyonu buradan çektiği sıkıntıları bertaraf etmek için bir Kuzey Akım projesi geliştirdi. O hayata geçti. Oradan 55 milyar metreküp yıl gazı Avrupa'ya kuzeyden Almanya'ya kadar indiriyor. Bunun paralelinde Güney Akım diye bir şey ortaya attı. Bu Güney Akım'da Karadeniz'i baştan aşağı offshore olarak geçip Bulgaristan'a kadar ulaşacak bir projeydi. Buradaki yaratılacak kapasiteyle Ukrayna üzerinden geçen bütün gaz hacimleri buradan taşınacaktı. Yeni bir güzergah yaratacaktı. Ukrayna'ya transit ücreti vermemiş olacaktı. Keza yine transit ücreti alan Bulgaristan, Romanya, Moldova gibi ülkeler var. Onlara vermemiş olacaktı. Fakat kazın ayağı öyle olmadı. Bulgaristan'a ulaştığı noktadan sonra Avrupa Birliği mevzuatı gündeme geliyor. Ve konuşulan rakam 63 milyar metreküplük, devasa bir rakam. Yani 56 inçlik bir boru hattı inşa etmek gerekiyor. Ve Avrupa Birliği mevzuatında inşa etmek gerekiyor. Çünkü Bulgaristan Avrupa Birliği toprağı. Avrupa Birliği mevzuatını aşamadılar. Çünkü Avrupa'nın en büyük endişesi hem güzergah çeşitlendirme hem arz çeşitlendirme. Bunun için de Türkiye üzerinden geçecek. İşte Türkiye'nin doğusundaki projeleri destekliyor. Dördüncü koridor deniyor Türkiye üzerine. Onları destekliyor. Burada Avrupa Birliği yeşil ışık yakmayınca Putin ziyaretinde dedi ki ben Bulgaristan'dan vazgeçtim dedi. Güney Akım'dan vazgeçtim dedi. Güney Akım'ın burnunu Türkiye'ye doğru çeviriyorum dedi. Adını da Türk Akım'ı koydum dedi. Türkiye üzerinden Yunanistan sınırına ulaşacağım dedi. Ama çok fazla bir şey değişmedi bir kere. Niye? Offshore kısmı, yani deniz kısmı aynı mesafe. Yatırım olarak aynı. Türkiye'ye geldikten sonra Türkiye'de Trakya'ya çıkmak istiyorlar boru hattıyla. Türkiye'de Türk topraklarındaki durum, işte hükümetler arası anlaşma isteyecekler, ev sahibi ülke anlaşması isteyecekler. Ama Türkiye Yunanistan sınırına ulaşınca yine Avrupa Birliği toprağı, Yunanistan da Avrupa Birliği toprağı. Şu anda o tartışılıyor. Durum o durumda. Fakat Aralık ayında ortaya atılan proje bence şu anda teknik, ticari bir projeden çok biraz diplomatik bir projeydi. Çünkü çok güzel bir diplomatik atak yaptı. Avrupa Batı'yla arası kötüyken Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'daki işgal altındaki şeylerden dolayı bir anda dedi ki Batı toplumuna, Batı kamuoyuna, ben bir proje geliştiriyorum, adını da Türk Akım'ı koydum. Bir anda yurt dışındaki işte Washington Times'ta, Financial Times'ta Türk Akım'ı diye oradaki kamuoyuna mesajlar verilmeye başladı. Düşünün, yani bir NATO ülkesi olan Türkiye, Rusya Federasyonu'yla adı da Türk Akımı olan bir proje geliştiriyor. Bunun diplomatik etkileri teknik etkilerinden çok daha önemli Rusya için şu dönemde. Gelelim için teknik kısmına.
Geçmeyelim, bizim için neyi önemli?
Ha, bizim için önemi şu. Bir kere bu Ukrayna-Rusya kapışmasından diyelim. Kapışma belki biraz çirkin bir deyim ama olacak
aynen
ama.
Aynen öyle olursa.
Böyle bu kapışmasından biz de her kış etkileniyoruz. Balkan ülkeleri gibi. Çünkü o güzergahtan Türkiye'ye 14 milyar metreküp yılda gaz geliyor. Ve o sertleşme, kapışma sonucu kışın bizde sürekli bıçak sırtı bir şey yaşıyoruz. güzergah çeşitlenince en azından transit ülkelerdeki sıkıntı kalmayacak. Ya sadece Ukrayna ile ilgili de sıkıntı değil. Mesela Bulgaristan'dan Türkiye'ye giren kısmında 7 kilometrelik bir kısmında ta 90'lı yıllarda yanlış tasarımla yapılmış ve çalışmayan bir bypass hattı var. Paralel giden hat var. Bulgaristan mesela Bulgargaz onu ısrarla yapmıyor. Yani yıllardır BOTAŞ onları ikna etmeye çalışıyor, yapmıyor. Mesela o yapılsa en azından kapasite kısıtları bir miktar daha çözülmüş olacak. Azıcık daha fazla yani 1-1,5 milyar metreküp daha ilave gaz alma imkanımız olacak ama olmuyor. Yani bunlar Türkiye için birer handikap. Onu bertaraf etmiş olacağız. Ama burada tekrar ben yıllardır söylediğim bir usta dönmek istiyorum. Tabii ki Türk akımı olsun, adı ne olursa olsun ya da farklı akımlar, farklı projeler Türkiye'ye, Türk pazarına bir gaz getirsin. Önemli olan biz bir kere burada arz fazlası yaratabilirsek, farklı güzergahtan, farklı kaynaklardan gaz getirebilirsek bir kere arz emniyetini daha güvence altına alırız.
Kesin sık vurguluyorsunuz, bu çok önemli bir konu.
Ama bunun da ötesinde eğer siz bunu kendi pazarınıza, kendi havuzunuza getirebilirseniz bir Türkiye havuzu olarak düşünün. Burada bir fiyat merkezi, bir ticaret merkezi, bir hub oluşturabiliyorsunuz. Ticari hub oluşturabiliyorsunuz. Ve gazın Doğu Akdeniz'de, gazın Avrupa'nın doğusunda fiyatlarının belirlendiği bir kilometre taşı yaratma, ortaya çıkarma imkanınız var. Biz bundan faydalanmamız gerekiyor. Yani gerek bu Türk akım ki bazı projelerde biraz treni kaçırdık ama mutlaka ve mutlaka Türkiye'de BOTAŞ'ın iletim sistemine girmesi lazım. Yani buna münhasır mesela diyelim Trakya'da sonra karaya çıktı. Hükümetler arası anlaşma yapıp da o 200 kilometreyi ayrı izole münhasır bir hat yapmak yerine BOTAŞ'ın sistemine girip o havuzda millileşmesi gerekiyor. Şu anda Yunanistan'a çok güzel bir şey piyango vurdu. Birinci piyango TANAP'la vurmuştu. Daha önce Nabucco ile vurma şansı vardı ama vurmadı.
Evet.
TANAP'la vurmuştu. Şimdi eğer Türk akım yapılırsa o sınıra ulaştığında 5 milyar metreküp tüketimi olan bir Yunanistan bir anda 55-60 milyar metreküp Türk akımdan gelecek gaz, 10-15-20 milyar metreküp TANAP'tan gelecek gazla kendi bir kilometre taşı olma yolunda çok ciddi avantajlar kazanmış olacak. Düşünün yani 50 milyar metreküp tüketimi olan Türkiye kendi elinden kayan fırsatı Yunanistan'a altın tepside sunmuş gibi olacak. 5 milyar metreküp tüketimi olan Yunanistan. Hub olabilmek için, ticaret merkezi olabilmek için asgari şartlardan birisi birden fazla 2, 3, 4, 5 sayısı artabilir. Fiziki noktadan, fiziki kaynaktan gazın o noktaya, o ülkeye ulaşıyor olması. Bunun yanında o ülkede ciddi bir tüketimin yani alıcıyla satıcının buluşmuş olması gerekiyor. Şimdi Türk akımı Yunanistan'a ulaştığında Avrupa Birliği toprağı zaten o gaz Yunanistan sınırında millileşmiş olacak. Avrupa Birliği gazı. Avrupa Birliği'nin şu anda gaz direktifi var. Üçüncü nesil gaz direktifi var. Avrupa Birliği'ndeki her molekül gaz serbestçe ticarete açık. Yani bugün siz mesela Batı Avrupa'dan örnek verelim. İngiltere'den gazı soktunuz gayet rahat Almanya'da satabiliyorsunuz. İspanya'da satabiliyorsunuz ya da İtalya'da satabiliyorsunuz. Tabii. Yani Yunanistan çok ciddi bir avantaj yani böyle kendine şeyde buldu.
Evet.
Piyango vurmuş burada.
Dinleyicimizin sorusu var Sayın Aktürk. Almanya'dan aramış. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de çok büyük çaplı bir elektrik kesintisi oldu. Ne yazık ki bunu yaşadık evet. 3 gün önce de Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde bir elektrik kesintisi oldu. Bu iki olayda Rusya'nın parmağı olabilir mi? Rusya'nın ekonomik krize düşmesi bunda rol oynamış olabilir mi diyor. Siber saldırıdan herhalde.
Çok komplovari bir, evet, bir soru olmuş. Katılmıyorum yani Amerika Birleşik Devletleri'nde olanı bilmiyorum ama kapasite kısıtlıdır. Yani bölgesel bir şey olduğunu biliyoruz. Washington DC ve çevresinde olduğunu biliyoruz. Türkiye'de 31 Mart'ta yaşanana gelince aslında kamuoyunda da tartışıldı.
Bayağı bir salladı bizi ama Sayın Nakşi.
Üretim tabii anlamında ki, da. Tabii evet. Ki üretim anlamında. Düşünün Türkiye'nin 2015'te gayri safi milli hasılası 805 milyar dolar olacağı konuşuluyor. Bakkal hesabı yapalım. 805'i bölün 365'e. 2.2 milyar dolar kaybetti Türkiye bir günde bu elektrik kesintisinden. Üretemedi. Bu çok ciddi bir kayıp. Ama elektrik kesintisinin temel nedeni TEİAŞ'ın iletim sistemindeki kapasite kısıtları, bölgesel kapasite kısıtları ve o kapasite kısıtlarını biraz zorlamak, daha ucuz elektrik üretebilmek için. Çünkü elektrik her yere rahat akamıyor. Bazı bölgelerde
böyle bir sıkıntıdan bahsediliyor. Üreticiler karda sorun yaşıyorlar gibi bir tartışmalar var.
Karda sorun değil de şu anda mesela elektrik üretiminde bugün yayınlanan bir rakamı söyleyeyim size. 70.500 megawatt kurulu güç var. Çok ciddi bir arz fazlamız oluştu.
Öyleymiş galiba.
Evet. Üretim ayağında söylüyorum. Türkiye'nin puan talebi rekoru 39.075. Yani şu anda da talep yaklaşık 35.000, 36.000, 37.000 megawattlarda geziyor. Ama en kötü durumda bile, en kötü durumdan kastım mesela bir Aralık ayı kötüdür. Niye kötüdür? Su geliri yoktur. Hidroelektrik santrallerdeki su seviyeleri düşüktür. Kış dönemidir. Konutlarda gaz tüketiminden dolayı gaz santrallerinin gazının kesilme ihtimali vardır. O dönemde bile Türkiye'nin emre amade kurulu gücü 44.000-45.000 megawattlar civarında. Dolayısıyla bizim üretim ayağında bir kapasite sıkıntımız yok. Ve özellikle 2002-2015 arasında Türkiye'de çok ciddi de özel sektör yatırım yaptı. Düşünün 2002'de 37.000 megawattlık kurulu güçten bugün 70.000 megawattlık kurulu güce ulaştık. Arada 32-33.000 megawattlık bir fark var ve 1.2 milyon dolardan çarpı megawatt başına 40 milyar dolarlık bir yatırım özel sektör neye güvenerek? Piyasa mekanizmasının çalışacağına güvenerek yatırım yapmış durumda. Ama şöyle bir örnek vereyim. Siz fabrika yatırımları yapıyorsunuz, her şeyiniz var ama yolunuz yok. Şimdi ürettiğiniz o ürünü fabrikanızda pazara taşıyamıyorsunuz. Türkiye'nin durumu da aynen böyle. Şimdi elektrik üretim noktasını işte HES olsun, gaz santrali, kömür santrali olsun, fabrika gibi düşünün. Evet, ondan sonra tüketici de hazır ama bunu taşıyacak yolunuzda kapasite kısıtları var. Tırlar geliyor tıkanıyor bir yolda. Ondan sonra ya da köprü çöküyor gibi yani
anlamak açısından. Kar yağdı, yağmur yağdı evet.
Anlamak açısından böyle. Yani bizim ivedilikle bu otoyolların kapasitelerini artırmamız gerekiyor. Bu otoyolların sinyalizasyonu da benzetme yaparsak SCADA sistemi. Yani bu otoyolun etkin, optimum şekilde çalışmasını sağlayan SCADA sistemlerinin de yapılması gerekiyor.
Vallahi Sayın Aktürk bilmiyorum Tesla'nın projelerine mi dönsek? Hani rivayet odur ya havadan taşıtmış elektriği diye. Böylelikle herhalde bu yollardan, iletim hatlarından da kurtulmuş oluruz diyorum.
Yani mucize yaratabiliyorsanız havadan
taşıtırsınız. Biz dönelim gerçek konumuza. Az önceki vurgunuzu önemsiyorum. Rusya açısından Türk Akım'ın projesi daha çok diplomatik etkileri olan bir projedir dediniz. Ben size sordum bizim açımız. Peki bizim açımızdan diplomatik anlamda bir etki yaratmış mıdır? Sıkıntı, iyilik, şu bu anlamda nasıl yorumlanabilir?
Şimdi Türk Akım'a gündeme geldiği anda Avrupa Birliği'nden komiser tepkisini gösterdi zaten.
İşte bunu soruyorum evet.
Tepkisini gösterdi. Avrupa Birliği aslında buna biraz endişeyle yaklaşıyor. Bu projeye endişeyle yaklaşıyor. Çünkü Ruslar Avrupa Birliği'nin doğu sınırına ulaştığı anda alternatif gaz kaynaklarıyla çok rahat rekabet edebilirler. Bundan kastım ne? TANAP'tan gelecek gaz ya da işte İran'dan ileride gelirse ya da Doğu Akdeniz gazı geldiğinde o noktada sizin de elinizde aynı miktarda, aynı hacimde hatta daha fazla bir gazınız var. Şimdi Türk Akım'da konuşulan rakam 63 milyar metreküp. Hadi bunun 14'ü, 15'i Türkiye'ye. Kalıyor 50 civarında, 45-50 milyar metreküp civarında bir rakam. 45-50 milyar metreküpün esnekliği, şimdi belki dinleyenlerimiz tam anlamayabilir. Esneklikten kasıt gaz piyasasında bir Yıllık sözleşme miktarı vardır. Bu bahsettiğimiz 50 milyar metreküp toplamları olan rakam diyelim. Bir de asgari alım taahhütü ya da take or pay miktarı vardır. Ve bütün projelerin ekonomisi asgari alım taahhütlerine göre yapılır. Nakit akışları asgari alım taahhütlerine göre yapılır. Ve genelde asgari alım taahhütleri %80'dir. Yani 50 milyar metreküple %80'i olan 40 milyar metreküp arasındaki 10 milyar metreküplük bir gaz hacmi yatırımcı için hesaba katmadığı bir gaz hacmidir. Çünkü nakit akışında koymaz. En kötü, en worst senaryoda çalışır ve der ki buradan 40 milyar metreküp gaz akacaktır. Ben bunun ekonomisini ona göre çalıştırırım. O 40 ile 50 arasındaki fark çok rahat Rusların her açıdan, her rekabet ortamı açısından diğerlerinin fiyat açısından altına girebileceği, oynayabileceği bir hacimdir. Ve yani diğer gaz kaynaklarına alternatif, rakip olarak Avrupa Birliği'nin doğu sınırında ulaşmış olur.
Evet, zamanımız daraldı ama şu diğer başlığa geçmeden olmayacak önemli bir gelişme. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat kameraların önünde dedi ki siz bize bu gazı çok pahalıya satıyorsunuz.
İran'a.
Evet, İran'a. İran'a. Bunu yorumlar mısınız Sayın Aktürk? Bir de Ruhani'nin Batı ile yaptığı görüşmeler, yine o İran diplomasisinin klasik hareketleri devam ediyor.
Şimdi ben geçmişteki tecrübelerimden İran'da çok iyi tanıyorum. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği de doğru bir ifade. Maalesef Türkiye İran'dan en pahalı gazını alıyor ve bu basına da rakamlarda yansıdı. Basında da dinleyenler izleyebilir. Şimdi biraz geçmişe gidelim. Bu anlaşma 8 Ağustos 1996'da imzalanmıştı. Tam o dönemde, yanlış hatırlamıyorsam tarihini, ya 28 ya 20 şey 30 Haziran'da hükümet yıkıldı, Refah Yol iktidara geldi ve 1,5 ay zarfında çok hızlı bir anlaşma imzalandı. O dönemde o anlaşmanın içinde takip ediyorduk. Hatta şöyle bir anekdot anlatayım dinleyenlere. Bu arada o anlaşma yabancıların bankable dedikleri, yani finanse edilebilir bir anlaşma formatında değil. Yani çok zayıf bir anlaşmadır. Uluslararası standartlarda bir anlaşma değildir. Bunu antiparantez bildiriyorum.
O zaman bürokraside miydiniz, ayrılmış mıydınız?
Bürokrasideydim.
Evet.
Bürokrasideydim.
Evet. Hatta tanıştınız yani.
Evet. Hatta fiyat da anlaşılamamıştı. Sonra İran heyeti bakan başkanlığında şeye gidiyordu. İran'a dönüyordu. Havaalanında bir anlaşma zemini sağlanmıştı. Ondan sonra işte zaten bu gaz Türkiye'ye ulaştı. İran aslında dünyanın en büyük ikinci rezervlerine sahip. Devasa rezervleri var. Özellikle İranlıların asal üye dedikleri, uluslararası jargonda da Güney Pars sahası diye geçen, Katar'la paylaştıkları böyle devasa bir gaz sahası var. Ve İran'ın aslında gaz üretimi de korkunç. İran 223 milyar metreküp geçen yıl gaz üretti. Düşünün yani, Türkiye'nin tüketimi işte 50 milyar metreküpse Türkiye'nin 4-4,5 katı miktarda gaz üretti. Ve tüketim de çok fazla. 154 milyar metreküp de gaz tüketti. Fakat İran'ın şöyle iki handikapı var. Birincisi, yaklaşık 25 milyar metreküp, yani Türkiye'nin tüketiminin yarısını havaya atıyor. Niye havaya atıyor? Pazara ulaştıramıyor. Çünkü petrolle birlikte çıkan bir gaz. Siz onu çıkmış bir gaz pazara ulaştıramazsanız atmak zorundasınız. Havaya atıyor. İkincisi 35-36 milyar metreküplük gazın da ömrü artık eskimiş, verimi düşmüş, petrol kuyularına tekrar basıyor ki daha fazla petrol üretsin diye. Biz bu İran'la anlaşmayı yaptıktan hemen sonra onlar da Türkmenistan'la bir anlaşma yaptılar. Neredeyse back to back dediğimiz birbirine benzer anlaşma. Aynı hacimde gazı kendiler alıyor ve Türkiye'ye satıyorlar. Şimdi tabii İran pahalı başlandı ve pahalı devam ediyor fiyat. İki kere tahkime gidildi. Birinci tahkimde Türkiye kazandı. 2008 ya da 2009'du. Çok ciddi de bir kazanımları oldu. Ondan sonra tabii 2009'dan sonra dünyadaki petrol endüstrisi ve gaz endüstrisi değişti. Petrol fiyatları tekrar fırladı. 2008'in ikinci yarısında dibe vuran petrol fiyatları
bayağı fırlamıştı.
Bayağı fırladı.
Evet.
Dinamikler değişti ve piyasa bir anda satıcı piyasası oldu, alıcı piyasası yerine. Sonra tekrar ikinci kez tahkime gitti Türkiye. Şu anda da tahkim devam ediyor. Herhalde bu yakınlarda sonuçlanır ki ben kazanacağını da umuyorum. Tabii İranlılar, İran'da da çok ciddi bir hiyerarşi var. Bürokratik hiyerarşi var. ticari olarak bu tür indirimleri kendi başlarına veremiyorlar. Hatta ben geçmişte bir tecrübem, şu anki İran Enerji
ne
Bakanı...
Ne yapıyorlar Sayın Aktürk? Onu da mı kum işi?
Aynen.
Ben şaka yapmıştım.
Yok vallahi öyle. Şu anki Petrol Bakanı 2003'lerde de Petrol Bakanı'ydı Sayın Zengin'i. O dönemlerde yine böyle fiyat müzakereleri sürerken şey demiştim. Tahkime gidin dedi. Çünkü ben dedi $1 bile veremem. Ben bunu buradaki parlamentoya da anlatamam. Kuma da anlatamam demişti. Dolayısıyla oradaki hiyerarşik yapıdan dolayı İranlılar $1 bile indirim veremezler. Aynen şeyin kestiği parmak acımaz gibi tahkimde çıkan sonuca boyunları kıldan ince bir tahkime sonucunu bekleyeceğiz tabii.
Bir dakikamız var. Bu son müzakereleri ilişkin Batı ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Doğru. Evet, İran arasındaki
5+1 müzakereleri.
Bir cümle.
Evet, bir cümle. Haziran ayında son anlaşmalar yapılacak. Prensip olarak anlaşıldı. Eğer o anlaşmalar yapılırsa İran artık yavaş yavaş herhalde 2016-2017'de dünyaya açılmaya başlayacak. Ambargo kalkacak. Tabii bu ambargodan en çok Türkiye fayda elde ediyordu. Dış ticaret açısından. Türkiye'ye orada menfi bir etkisi olabilir.
Evet, orada Zencani'nin işte Ahmet İnejat'ın iktidardan düşmesi, Zencani'nin de gündemden düşmesiyle de zaten bunun işaretlerini, bugünün işaretlerini gördük galiba değil mi?
Sen evet, doğrudur.
Enerji uzmanı Sayın Arif Aktürk, efendim çok teşekkür ederim.
Rica ederim efendim.
Değerli dinleyicilerimiz, bugün de izdüşümün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
İz düşüm.